İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Elçilerin İşleri 20. Bölüm. Paulus Efes'i ihtiyarlara veda ediyor.
Paulus, Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi. Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabb'e tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan gerek açıkta gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak Kutsal Ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün süreye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız, gece gündüz demeden, gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek, almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, yüzümü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.
21. Bölüm. Yeruşalim'e yolculuk.
Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulduk, buna binip denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. İsa'nın oradaki öğrencilerini arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Pavlus'u Yeruşalim'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirimizle vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik, onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Pavlus'un kuşağını aldı. Bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, ''Kutsal Ruh şöyle diyor, Yahudiler bu kuşağın sahibini Yeruşalem'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler.'' Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Yeruşalem'e gitmemesi için Pavlus'a yalvardık. Bunun üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalem'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım. Pavlus'u ikna edemeyince Rabbin istediği olsun diyerek sustuk. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalem'e doğru yola çıktık. Sezarya'daki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler.
Pavlus Yeruşalim'de.
Yeruşalim'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Pavlus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı. Pavlus onların hal hatırını sorduktan sonra hizmetinin aracılığıyla Tanrı'nın öteki uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler. Pavlus'a, görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi kutsal yasanın candan savunucusudur dediler. Ne var ki duyduklarına göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al. Kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Pavlus o 4 kişiyi yanına aldı, ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi.
Pavlus tutuklanıyor.
7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya elinden bazı Yahudiler Pavlus'u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. Ey İsrailliler, yardım edin diye bağırdılar. Her yerde herkese, halkımıza, kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler daha önce kentte Pavlus'un yanında gördükleri Efesli Trofimos'un Pavlus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Pavlus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Pavlus'u öldürmeye çalışırken bütün Yeruşalim'in karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Pavlus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Pavlus'u yakaladı, çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra kimdir bu adam, ne yaptı diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan Pavlus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Pavlus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık öldürün onu diye bağırarak onları izliyordu.
Pavlus kendini savunuyor.
Kaleden içeri girmek üzereyken Pavlus komutana, "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. Komutan, "Grekçe biliyor musun?" dedi. "Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tehtişçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?" Pavlus, "Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım," dedi. "Rica ederim, halka birkaç söz söylememe izin ver." Komutanın izin vermesi üzerine Pavlus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde konuşmaya başladı.
22. Bölüm.
"Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin," dedi. Pavlus'un kendilerine İbrani dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Pavlus şöyle devam etti. "Ben Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum ve burada Yeruşalem'de Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkâhin ile bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalem'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işittim. "Ey efendim, sen kimsin?" diye sordum. Ses bana "Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım," dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. "Rab, ne yapmalıyım?" diye sordum. Rab bana "Kalk, Şam'a git," dedi. "Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek." Parlayan ışığın görkeminden, gözlerim görmez olduğundan yanımdakiler elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada Hananya adında dindar, kutsal yasaya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan bütün Yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve "Saul kardeş, gözlerin görsün," dedi. Ve ben o anda onu gördüm. Hananya, atalarımızın tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir, dedi. Görüp işittiklerini bütün insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Haydi ne bekliyorsun? Kalk, onun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın. Ben Yeruşalim'e döndükten sonra tapınakta dua ettiğim bir sırada kendinden geçerek Rabbi gördüm. Bana çabuk ol, dedi. Yeruşalim'den hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler. Ya Rab, dedim. Benim havradan havraya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım. Rab bana, git, dedi. Seni uzaktaki uluslara göndereceğim.
Roma vatandaşı Pavlus.
Pavlus'u buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değil diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, üstlüklerini sallayıp havaya toz savururken komutan Pavlus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın neden Pavlus'un aleyhine böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki Pavlus orada duran yüzbaşıya "Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?" dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. "Ne yapıyorsun?" dedi. "Bu adam Roma vatandaşıymış." Komutan Pavlus'un yanına geldi. "Söyle bakayım, sen Romalı mısın?" diye sordu. Pavlus da "Evet," dedi. Komutan, "Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim," diye karşılık verdi. Pavlus, "Ben ise doğuştan Roma vatandaşıyım," dedi. Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu.
Pavlus yüksek kurulun önünde.
Komutan ertesi gün Yahudilerin Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.
23. Bölüm.
Yüksek kurulu dikkatle süzen Pavlus, "Kardeşler," dedi, "ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım." Başkâhin Hananya, Pavlus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Pavlus ona, "Seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır," dedi. "Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun." Çevrede duranlar, "Tanrı'nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun?" dediler. Pavlus, "Kardeşler, başkâhin olduğunu bilmiyordum," dedi. Nitekim, "Halkını yönetenleri kötüleme," diye yazılmıştır. Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus, yüksek kurula şöyle seslendi. "Kardeşler, ben öz be öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım." Pavlus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler, "Ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur," derler. Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde, "Bu adamda hiçbir suç görmüyoruz," diye bağırdılar. "Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş?" Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Pavlus'a görünüp, "Cesur ol," dedi. "Yeruşalem'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir."
Pavlus'u öldürme girişimleri.
Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Pavlus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. "Biz Pavlus'u öldürmeden ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye ant içtik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Pavlus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Pavlus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız." Ne var ki Pavlus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Pavlus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Pavlus, "Bu genci komutana götür, kendisine ileteceği bir haber var," dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. "Tutuklu Pavlus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış," dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. "Bana bildirmek istediğin nedir?" diye sordu. "Yahudiler söz birliği ettiler," dedi. "Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar." Komutan, "Bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme," diye uyardıktan sonra genci salıverdi.
Pavlus Sezariye'ye yollanıyor.
Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. "Akşam saat 9'da Sezariye'ye hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın." Sonra şöyle bir mektup yazdı. "Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Bu adamı Yahudiler yakalamış, öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdum. Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Pavlus'u alıp geceleyin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Pavlus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezariye'ye varınca mektubu valiye verip Pavlus'u teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Pavlus'un hangi ilden olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince, "Seni suçlayanlar da gelsin, o zaman seni dinlerim," dedi. Sonra Pavlus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için buyruk verdi.
24. Bölüm. Pavlus Felix'in önünde suçlanıyor.
Bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, bazı ileri gelenler ve Tertullus adlı bir hatip Sezarya'ya gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. "Ey erdemli Felix," dedi. "Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen onunla ilgili bütün suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin. Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar. Valinin bir işareti üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta, ne havralarda, ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdir. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağladım. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya ilinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeleri gerekir. Buradakiler de yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında bende ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler. İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix, duruşmayı başka bir güne ertelerken, davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm dedi. Oradaki yüzbaşıya da Pavlus'u gözaltında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi, Pavlus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Pavlus, doğruluk, öz denetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. "Şimdilik gidebilirsin," dedi. "Fırsat bulunca seni yine çağırtırım." Bir yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Pavlus'u hapiste bıraktı.
25. Bölüm. Festus'un önünde yargılanma.
Eyalete vardıktan 3 gün sonra Festus, Sezarya'dan Yeruşalim'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri Pavlus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Festus'tan kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek Pavlus'u Yeruşalim'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Pavlus'u yolda öldüreceklerdi. Festus ise Pavlus'un Sezarya'da tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek "Aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar," dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Pavlus'un getirilmesini buyurdu. Pavlus içeri girince Yeruşalim'den gelen Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Pavlus ne Yahudilerin yasasına ne tapınağa ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim diyerek kendini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Pavlus'a şöyle karşılık verdi. Yeruşalim'e gidip orada benim önümde bu konularda yargılanmak ister misin? Pavlus, ben Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım dedi. Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim. Şayet suçum varsa, ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam ölmekten çekinmem. Yok, eğer bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsız ise hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum. Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu yanıtı verdi. Davanı Sezar'a ilettin. Sezar'a gideceksin.
Festus Kral Agrippa'ya danışıyor.
Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Bernike, Festus'a bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezarya'ya geldiler. Bir süre orada kaldılar. Bu arada Festus, Pavlus'la ilgili durumu krala anlattı. Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var dedi. Yeruşalem'de bulunduğum sırada Yahudilerin başkâhinleriyle ileri gelenleri onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden, kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı vermeden onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır dedim. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de Pavlus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Pavlus'a Yeruşalim'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi. Ben de onu imparatora göndereceğim zamana kadar tutuklu kalmasını buyurdum. Agrippa Festus'a ben de bu adamı dinlemek isterdim dedi. Festus da yarın onu dinlersin dedi.